Ayrım 23.
İşçi ve işverenler bu bürokrasiyi etkilemek için uluslararası bir düzeyde örgütlenecekler. Bu bürokrasi de birleşme önünde bir baskı grubu gibi hareket edecekti. Böylece aşamalı bir şekilde birlik ortaya çıkacaktı. Nkrumah'ın karşısında bu yöntemi savunanlar, önce bölgesel ekonomik birleşmeler şeklinde temellerin atılması, bu işverenler birliği sonucu olacak birleşmelerin siyasal birliği hızlandıracağını ileri sürdüler. Nkrumah ise büyük bölgesel devletlerin yeterince güçlenince Afrika'nın birleşmesi için unutacaklarından çekindi. Bütün devletler zayıf olsa 1787'de Amerika'da olduğu gibi birleşme ve gereksinmesini daha çok duyacaklar. Birleşme daha fazla olarak ve başarı kazanabilecekti. Dipnot 2, Naye, sayfa 13-18. İşlevsel işbirliği yaklaşımı Avrupa'da AET göz önünde bulundurulursa başarı kazanmış sayılabilir. Fakat bu yaklaşımın Afrika'daki karşılığı sayılan bölgesel birlikler yerine Afrika devletleri arasında bloklaşmalar başladı. Bağımsız Afrika ülkeleri 1960 Ekim'ine kadar Bağımsız Afrika Ülkeleri Konferansı, Birleşmiş Milletler'deki Afrika Grubu Sekreterliği ve bütün Afrika halklarının örgütü aracılığıyla ortak bir platform izlemeye başladılar. Fakat birkaç olayın üst üste gelmesiyle her şey birdenbire değişti. Dipnot 3, bakınız Legüm, sayfa 48. Bu değişen hava içinde yeni bağımsızlığına kavuşan 13 Fransız sömürgesinin Fransa ile Cezayir arasında arabuluculuk yapması sorununu görüşmek üzere Fil Dişi Kıyısı 1960 Ekim'inde Abidjan'da bir toplantı düzenledi. Resmi adı Afrika Devletleri ve Madagaskar Birliği olan fakat Brezilya grubu diye anılan bu ülkeler Kongo-Brezilya Fil Dişi Kıyısı, Senegal, Moritanya, Yukarı Volta, Nijer, Dahomey, Çad, Gabon, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun ve Madagaskar sonradan Brezilya ve Dakar'da da toplandılar. Yayımladıkları bildiri siyasal birliğe karşı çıkıyordu. Dipnot 4, metin için bakınız İbid'in ekinden sayfa 194-200. İlk kez olarak bir toplantı için sınırlı sayıda ülkelere çağrı yapılmış, ayrıca bölgesel gruplaşma yaklaşımına aykırı olarak bir blok yaratılmak istenmiştir. Brezilya grubuna tepki olarak Casablanca devletleri ortaya çıkmakta gecikmedi. Kongo bunalımında Lumbaya'yı tutan 7 Afrika ülkesi, Fas, Gana, Gine, Mali, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Libya ve Cezayir geçici hükümeti, bir de Seylan 1961 Ocağı'nda Casablanca'da toplantılar. Casablanca devletleri siyasal birlik fikrini kabul ettiler. Yapılan yasanın işlem mekanizmasını saptayan protokol 1961 Mayıs'ında Kahire'de imzalandı. Dipnot, anayasa ve protokol için bakınız İBİD'in ek 15'inden ve ek 16'sından sayfa 205-215. Casablanca devletleri siyasal birliğe değinince buna da bir tepki olarak Monrovia devletleri adı verilen yeni bir ülkeler grubu oluştu. Brezilya'daki 12 ülkeye ek olarak Liberya, Nijerya, Somali, Sierra Leone, Togo, Etiyopya ve Libya'dan meydana gelen yeni grup Monrovia'da Mayıs 1961'de toplantı. Monrovia Konferansı şu anda bağımsız Afrika ülkelerinin siyasal birleşmesinin değil Afrika dayanışmasını artıracak bir umutlar birliğinin söz konusu olduğuna karar verdi. Bu bloklaşmalardan başka bölgesel kuruluş niteliğinde bir takım birleşmeler de görüldü. Doğu ve Afrika'da 7 ülke 1958'de Pan-Africanism Movement for East and Central Africa'yı kurdular. Sonradan Güney de içine alarak PFMECSA şeklinde dönüşen kuruluşun amacı çeşitli milliyetçilik hareketlerini eş güdümlemek ve gerekirse bunlar arasında arabuluculuk etmekti. Hiçbir zaman bölgesel bir federasyon görünümü almayan PAFMECSA, Afrika Birliği Örgütü'nün OAU kurulmasından sonra işlevini yitirdi. Aynı durum Temmuz 1961'de kurulmuş olan Gana-Gine-Mali Birliği içinde söz konusu oldu. 1959 Ocağı'nda Senegal, Dahomey, Sudan ve Yukarı Volta tarafından kurulan Mali Federasyonu ise daha önceden dağılmıştı. Kenya, Uganda ve Tanganyika arasında yapılan birleşme denemesi de 1963'te başarısızlıkla sonuçlandı. Üstelik işin ilginç yanı Ugandalı önderler federasyon denemesinin kendi ulusal çıkarlarını zedelemekte olduğunu görünce bağları koparmak için Nkrumah'ın bölgesel birleşmelerin panafrikanizm için zararlı olduğu şeklinde yorumunu kullandılar. Dipnot 5. Niye? Sayfa 246-247. Gene de merkezi Asurah'ta olan Doğu Afrika topluluğu günümüzde en önemli bölgesel kuruluştur. İngiliz yönetimi sırasında ortak yönetilen bu 3 ülke sağlık ve posta gibi hizmetleri ve bazı vergilerle yargı kuruluşlarını ortak olarak kullanmaktadır. Dipnot 6. Bu konuda Le Monde'nin kitabından sayfa 92 ve 100'e bakınız. Görüldüğü gibi bölgesel kuruluşlar değil panafrikanizmi gerçekleştirmek, kendilerini devam ettirme konusunda bile aciz kalmışlardır. Çünkü işlevsel işbirliği yaklaşımının başarı kazanabilmesi için gerekli olan baskı grupları Afrika'da yoktur. Hükümetler ve önderler de bu konuda istekli ve yetenekli değillerdir. Dipnot 7. Niye? Sayfa 20. Üstelik Afrika'nın daha da parçalanmasına yol açmışlardır. Dipnot. Bölgesel kuruluşların panafrikanizme yararlı olduğu yolundaki aksi görüş için Doris Hull'un Regional Groupings in African Unity kitabına bakınız. Fakat bu parçalanmalar ve başarısızlıklar Afrikalıların sonunda federal nitelikte hiç ilgisi olmasa da kendilerini bir araya getirecek bir örgüt kurmalarına yol açmıştır. Bu örgüt yani 1963'te Addis Ababa'da kurulan Afrika Birliği Örgütü. Nkrumah başta olmak üzere siyasal birleşme yanlısı radikallerin verdikleri önemli ödünlerle ortaya çıkabilmiştir. Afrika Birliği'ni gerçekleştirmek için sınırları kaldırmaya yönelmek şöyle dursun, örgüt anayasası mevcut sınırları garanti altına almış bulunmaktadır. Üyelerin devletler üstü bir örgüte egemenliklerini terk etmeleri şöyle dursun, iç işlerine karışmama ilkesi önemli vurgulanmıştır. Aslında anayasasında üye devletlerin kendisine tanımış oldukları hukuki ve maddi olanakları oranla Afrika içi çatışmalar hiç olmazsa sınırlama konusunda Afrika Birliği örgütünün başarı gösterdiği söylenebilir. Kongo bunalımı dışında çatışmalar iki taraftan başkasına yayılmadı. Gana Yukarı Volta ve Gana Fil Dişi kıyısı gibi sınır anlaşmazlıklarının çözüme bağlanmasında önemli rol oynadı. Afrika ülkelerini yakından ilgilendiren sömürgecilikle mücadelede Güney Afrika, Rodezya ve Portekiz gibi faşist rejimlerle olan ilişkiler gibi konularda ülkelerin politikalarını eş güdümlemekte başarılı oldu. Fakat konumuz açısından yani siyasal birliği sağlama yolunda OAU etkisiz kaldı. Üyesi olan ülkelerin hukuksal eşitliğini sağlamakla birlikte çatışmaların patlamasını önleyemedi. 1963 aralığında Fas ve Cezayir arasındaki sınır anlaşmazlığında arabulucu komisyonuna başvurulmadı. Somali-Etopya ve Somali-Kenya çatışmaları da öyle oldu. Çatışmalar OAU'nun başarısız sonucu değil, çarpışanların gücü kalmadığı için kısa kesildi. Sınırların dokunulmazlığı ilkesi de ayrılmacı mücadeleler sırasında bozuldu. Biafra sorununda bazı Afrikalı devletler açıkça Biafra'dan yana çıktı. Böylece Afrika milliyetçiliğinin self-determinasyon anlayışına aykırı davranıldı. Ayrıca anayasadaki iç işlerine karışmama ilkesi de bozuldu. OAU, Güney Sudan'daki savaşı 8 yıl bilmezlikten gelerek 1972 Mayıs'ındaki Burundi dramında bir şey yapmayarak acizliğini gösterdi. Bunlar gerçi ilgili ülkelerin iç işleri sayılabilirdi ama örgütün Afrika'da adil bir düzen kuramadığını gösteriyordu. Son Uganda-Tanzanya çatışmalarında barışçı çözüm mekanizmalarına başvurmak kimsenin aklına gelmedi. Dipnot 8, George Slafford, sayfa 9. B. Umutlar ve engeller. Aslında birleşme konusundaki bütün bu başarısızlıklara karşın panafrikanizmi destekleyen öğelerin Afrika'da hiç bulunmadığı sanılmamalıdır. Bir kez Afrika ülkeleri geçmişte ve şu anda ortak koşullara ve sorunlara sahiptir. Hepsinin ortak bir acı sömürü geçmişi bulunmakta, hepsi de az gelişmişlik çemberi içinde kıvranmaktadır. Sanayileşme, haberleşme, sağlık ve beslenme gibi dertleri vardır. İkincisi düşmanları ortaktır. Afrika'daki beyaz yönetimli ırkçı rejimler ve sömürgecilik kalıntıları hepsi için önemli bir tehlikedir. Sahra'da yapılan Fransız atom denemeleri sırasında seslerini ortak bir biçimde yükseltmişlerdir. Üçüncüsü, oldukça olumsuz sayılabilecek bu ortak öğeler dışında Afrika uygarlığı başka uygarlıklardan çok farklı bir kişiliğe sahiptir. Nyerere'nin dediği gibi Afrikalı başkalarına bakmış, ondan sonra dönüp diğer Afrikalılara bakmış, böylece Afrikalılık duygusu doğmuştur. Bu duygu, dil, etnik farklar, din gibi öğelerle zedelenmektedir ama bu mekanik dayanışma yokluğu birbirini tamamlayan farklar üzerine kurulmuş olan organik dayanışma tarafından kapatılmaktadır. Ülkelerden hiçbir kültürel, ekonomik ve siyasal sorunlarını tek başına çözebilecek durumda değildir. Dipnot 9, Okachi Onwuegbo, Pan-Africanism, sayfa 85. Panafrikanist birleşme konusunda bu umut verici öğelerin yanı sıra Afrika ülkelerinin birleşmelerini engelleyen öğelere bir göz atınca bu konuda ortaya çıkan zorlukların nedeni kolayca anlaşılıvermektedir. Bir kez Afrika ülkeleri ideolojik çizgilerle bölünmüş durumdadırlar. Bu ideolojik bölünme Casablanca ve Brazvilya gruplarının ortaya çıkmasıyla kristalleşmiştir. Casablanca grubu, sosyalizme olan inancı, Afrika kişiliği kavramına önem vermesi, yeni sömürgecilik konusunda duyarlılıklı olması, dış politikada bağlantısızlığı seçmesi, Afrika'nın kendi savunmasını tek elden yürütmesini istemesi, ortak pazarı reddetmesi ve nihayet siyasal birleşmenin anayasalara kadar girmesini istemesiyle tanınırken, Brasvilla veya Monrivia blokları sosyalizmi komünizmle özdeş tutarak özgürlüğün yitirilmesi anlamına yorumlamakta, Afrika kişiliği kavramını ya sessiz geliştirmekte ya da reddetmekte, yeni sömürgeciliğin bir fiksiyon olduğunu ileri sürerek eski metropollere ekonomik, dış yardım ve siyasal ilişkilerini devam ettirmekte, bağlantısızlık yerine Batı bloğuna eğilim göstermekte, Afrika Yüksek Kumandanlığı gibi örgütleri desteklemek yerine savunmasını eski sömürgeci ülkelere teslim edebilmekte, Avrupa Ekonomik Topluluğuna girmek istemektedir. Dipnot: 1974'te ortak pazara üye olan Kara Afrika ülkeleri şunlardır. Yaounde Sözleşmesi ile üye olanlar: Moritanya, Senegal, Gambiya, Mali, Yukarı Volta, Fil Dişi Kıyısı, Togo, Nijer, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Dahomey, Madagaskar, Kamerun, Gabon, Zaire, Kongo Halk Cumhuriyeti, Ruanda, Burundi, Somali. Lagos Sözleşmesi ile Nijerya, Arusha Sözleşmesi ile Kenya, Tanzanya, Uganda, ortak pazarın dışında olanlar ise şunlardır: Gine, Sierra Leone, Liberia, Sudan, Etiyopya, Zambiya, Botswana, Swaziland, Lesotho, Ghana, Ekvator Ginesi, Malawi, Somali. Sonuç olarak bu ikinci gruba giren Afrika ülkeleri siyasal birleşme anlamında bir panafrikanizmi kesinlikle reddetmektedirler. Dipnot 10, Thompson, sayfa 170-171. Böylesine önemli konularda böylesine derin ideolojik uçurumların bulunması, aşağıda sayılacak diğer ayrıcı öğelerden hiçbiri olmasa bile gene de Afrika'nın siyasal birleşmesine engel olabilecek kadar ciddi bir durum oluşturmaktadır. Afrika milliyetçiliği için çok önemli bir birleşme sorununun bulunmasının ikinci belli baş nedeni, bağımsızlıklarını elde edip ulusal ve uluslararası bir kimlik kazanmış olan Afrika ülkelerinin siyasal egemenliklerini Afrika çapında bir örgüte bırakmak konusunda gösterdikleri isteksizliktir. Özellikle bu ülkelerin bağımsızlığın ölçütü saydıkları Birleşmiş Milletler üyeliği sırasında görmüş oldukları itibar ve genel kurulda ulusal önemleriyle orantısız olarak yapmış oldukları önemli etki, kendilerinin önemli bir birim oldukları imgesini yaratmış ve Panafrikanist bilincin aleyhine çalışarak ulusal bilinci güçlendirmiştir. Dipnot 11, Thompson, sayfa 293. Panafrikanist birleşmeyi önleyen üçüncü bir öğe, genel olarak sorunları birbirine benzeyen Afrika ülkelerinin aslında farklı güçte irili ufaklı birimler oluşundan doğmaktadır. Bazılarının daha büyük ve gönençli, bazılarının ise daha küçük ve zayıf olması bu iki farklı birimin bir araya gelmesini önlemektedir. Çünkü böyle bir birleşmede güçlü olan ülke diğerinden daha başat bir durumda bulunmak isteyerek zenginliğini kendi zararını onunla paylaşmaktan kaçınmakta, zayıf olan ülke ise güçlü komşusunun kendisini yutmasından kaygı duymaktadır. Ayrıca ekonomik birleşmeleri isteyenler daha çok zayıf devletler, bundan kaçınanlar ise büyük ve güçlü devletler olmaktadır. Dipnot 12, İBİT, sayfa 294. Afrika'da siyasal birleşmeyi önleyen diğer bir öğe, bizzat Afrika milliyetçiliği uygulamasından doğmaktadır. Afrika milliyetçiliği ideolojisinin modernleştirme işlevinden söz ederken, Afrika sosyalizmi uygulamasının panafrikanist birleşmeye nasıl engel olduğuna değinilmişti. Afrika sosyalizmi, modernleştirme işlevinin panafrikanizme engel oluşturan tek aracı değildir. Siyasal modernleşme bölümünde gördüğümüz tek parti kurumunun da aynı yönde bir etki yaptığı söylenebilir. Afrika'da siyasal birleşme en iyimser tahminle bir federasyon olabilecektir. Oysa böyle bir federasyona dahil olacak federe devletlerin ayrı ayrı tek parti kurumları sürdürme düşünülemeyeceğinden tek seçenek federal bir tek parti olmaya gerekecektir ki Mazruhi böyle bir federasyonun federasyon olarak kalmayıp üniter devlete dönüşmesi sonucunun ortaya çıkaracağını değinmektedir. Mazruhi tek partili federasyon örneği olarak SSCB'nin gerçek bir federasyon sayılamayacağına dikkati çekmektedir. Dipnot 13 Mazruhi Torch sayfa 105-106. Afrika Birliği girişiminin ise üniter biçim alması düşünülmeyecek bir durumdur. Afrika'da siyasal birleşmeyi önleyen 5. öğe, kıtanın fazla büyük olması ve birbirinden dil, kültür ve bunun gibi bakımlardan çok farklı ülkeleri ve halkları içermesi olarak gösterilmektedir. Daha önce de söz edildiği gibi sömürgecinin keyfine göre çizilmiş sınırlar içinde karma karışık bir etnik ortamda bulunan, haberleşme olanakları hala sınırlı olan bu çok çeşitli insan topluluklarının tek bir siyasal birim içinde toplanabilmesinin güçlüğü açıktır. Son olarak insansal öğenin yaptığı olumsuz etkiyi de hesaba katmak gerekmektedir. Panafrikanizmin henüz Afrikalılara hitap etmediği birinci evresindeki Garvey-Du Bois çatışması gibi kişisel kavgalar günümüzde de çeşitli örneklerle devam etmekte ve sınırlar ötesi birleşme çabalarını büyük ölçüde baltalamaktadır. Bu kişisel çatışmalar özellikle Dr. Nkrumah'ın kişiliği çerçevesinde dönmüştür. Azikavi, Nkrumah'ın her şeyin başına geçmeyi istemekle, bunu yapamadığı zaman da hareketin dışında kalmakla suçlamakta, Habongi ve Togo'nun öldürülen Cumhurbaşkanı Olimpia, onu emperyalizm yapmakla itham ederek kişiliğine ağır saldırılarda bulunmaktadır. Dipnot 14, Legum sayfa 55. Bu çatışmalar yalnız gazeteler ve ajanslar aracılığıyla yapılmamakta, 1964 Kahire OAU toplantısında olduğu gibi yüz yüze de yapılabilmektedir. Dipnot 15, Thompson sayfa 243-247. Özellikle kişilerin sınıflardan ve gruplardan daha büyük önem taşıdığı ve ulusal simge olduğu ilk bağımsızlık yıllarında önderler arasında çıkan bu kişisel çatışmalar Panafrikanizm için büyük darbe olmuştur. İktidarın ekonomik temelden doğmadığı, aksine ekonomik çıkar sağladığı bir toplumda önderlerin hiçbir elindeki güçlü mevkiyi bırakarak Panafrikanist bir birleşmeye Nkrumah ve Touré dışında sözde bile rıza göstermemiştir. Görüldüğü gibi panafrikanizmi engelleyen öğeler, Afrika ülkelerinin siyasal birleşmesini destekleyen öğelerden çok daha güçlü olarak ortaya çıkmaktadır. Böyle bir ortamda organik birleşme yönetimini benimseyen federalist yaklaşım hiç söz konusu olmamakta, işlevsel işbirliğini benimseyen aşamalı birlik yaklaşımı ise siyasal birlikten çıkarı olan baskı gruplarının ve sınıfların bulunmaması nedeniyle başarısız kalmaya mahkum olmaktadır. 3. İdeolojik suçlamanın doğurduğu sonuçlar. A. Siyasal rejim sorunu ve askeri darbeler. Kara Afrika Milliyetçilik Hareketi'nin ideolojisi incelenirken siyasal modernleşme bölümünde tek partiden söz edilmiş, bu kurumun Afrika rejimlerinin temel direklerinden biri olduğu ve ideolojinin çok önemli bir parçasını meydana getirdiği anlatılmıştı. Oysa 1965'lerin ortasından bu yana bu ülkelerde görülen yeni bir siyasal olgu Afrika milliyetçiliğinin bu temel kurumunu dolayısıyla da siyasal rejimi sarsmaya başlamıştır. Rütbeleri başçavuş ile general arasında değişebilen askerler iktidarı ellerine almakta ve çoğunlukla bir yok parti rejimi kurmaktadırlar. Aslında önemli olan tek partinin ortadan kalkması da değildir. Ortaya bir siyasal rejim sorunu çıkmıştır. İşte bu bunalım nereden doğduğunu, askeri darbelerin hangi koşullar içinde yapıldığını incelemek, aynı zamanda Afrika milliyetçiliği ideolojisinin muhasebesini siyasal açıdan yapmış olmak anlamına gelecektir. 1. Askeri darbelere götüren ortam. A. Rejimin meşruluğunun zayıflaması. Bir ülkede rejim tehlikeye girdiği zaman bunun nedenini rejimi tehdit edenlerde değil, önce rejimin kendisini aramak gerekir. Çünkü dışarıdan karışma gibi durumlar konu dışı tutulduğunda toplumun gereksinmelerine sağlam cevaplar getiren bir rejimin ciddi bunalıma düşmesi diye bir şeyin söz konusu olmaması gerekecektir. Rejim bunalımı çıktıysa demek ki rejim zayıflamış, yani meşruluk temellerini yitirmeye başlamış ve temel işlevlerini görmez hale gelmiştir. İşte Afrika ülkelerindeki uygulamaların içine düştüğü bunalım sürecini de bu açıdan incelemek gerekiyor. Onlar bilincinin zayıflaması, biz bilincinin güçlenmemesi. Bağımsızlıktan sonra sömürgeci ülke yerini milliyetçi önderleri bırakarak çekilmiştir. Yeni devlet artık kendi kendini yönetmekte, dış ülkelerle diplomatik temsilciler göndermektedir. Sömürgeci ülkenin varlığı en azından görüntü olarak kalkmıştır. Fakat bu ortadan kalkış, Afrika'daki milliyetçilik duygusunun temelini oluşturan olumsuz öğeyi de peşinden alıp götürmüş bulunmaktadır. Giriş bölümünde söze edilen bu olumsuz ve olumlu öğelerden ikincisinin yokluğunda, birinci öğenin Afrika'daki milliyetçi duyguyu yaratan başlıca unsur olduğunu ikinci bölümde görmüştük. Gerçi milliyetçi önderler emperyalizm olgusuna zaman zaman vurgu yapmak suretiyle bu bilinci ayakta tutmaya çalışmaktadırlar. Ama bir yeni sömürgecilik savundaki ekonomik sömürü teması, sömürgecinin bizzat bulunduğu bir ortamdaki siyasal ve toplumsal temaların elle tutulurluğu yanında fazla soyut kalmaktadır. Yani sömürgecinin varlığının ortadan kalkmasıyla birlikte Afrika milliyetçiliğini doğuran duygunun en önemli öğesi de kaybolmuştur. Dipnot. Ayrıca bakınız 3. bölüm Bağımsızlık Döneminin İdeolojik Tahlili. Oysa milliyetçi duygu ile birlikte milliyetçi rejimin meşruluğu da geniş ölçüde bu öğenin varlığına dayalı bulunmaktadır. Rejimin bu dayanağını yitirmesine karşılık olumsuz öğeyi yani biz bilincini yeterince güçlendiremediğini görüyoruz. Afrika ülkelerinin genellikle bağımsızlığına kavuştuğu 1960'ların ortalarına varmadan çıkan siyasal rejim bunalımı, bu ülkelerin etnik sonuna varmadan çıkan siyasal ve sosyoekonomik problemlere çözüm yolu bulmasına zaman bırakmamıştır. Sömürgeci Avrupa ülkelerinin yüzyıllara varan bir süreç içinde geliştirdikleri ve dengeye geldikleri düşünülürse, Afrika için bu birkaç yıllık sürecin pek yetersiz olduğu ortaya çıkacaktır. Burundi'de tam bir facia olan Hutu-Tutsi kabilelerinin kavgası hala sürüp gitmektedir. Bu derece kanlı kavgalarının görülmediği ülkelerde ise ulusal bir bilinç yaratılmış değildir. En önemli sadakat odağı gene de kabile bağlarıdır. Diğer yandan bütün çabalara ve ulusal gelirde görülen gelişmelere rağmen, örneğin Afrika'nın en radikal 1-2 milliyetçi rejiminden biri olan ve sadece 4 milyonluk nüfusa sahip olan Gine'de kişi başına düşen gelir 89 dolardır. Dipnot 1, Afrika 71-72, June Africa sayfa 341. Bir beyaz kolon yönetimi olan Güney Afrika Cumhuriyeti dışında bütün Afrika'da az gelişmişlikten kurtulmuş olduğu söylenebilecek bir tek ülke bulunmamaktadır. Durmadan sürüp giden kuraklıklarda yüz binlerce insan açlıktan ölmektedir. Böyle bir durumda etnik bölünmeler ve az gelişmişlik sorunlarını çözümlemeden kalınca Afrika toplumlarının büyük eksikliği olan biz bilinci de güçlenemeden kalmış olmaktadır. Olumsuz öğenin ortadan yok olup buna karşılık olumlu öğenin onun yerini dolduramamasının Afrika milliyetçiliğinin meşruluk temelini zayıflatıcı 3 önemli etki yaptığı söylenebilir. Birincisi, olumlu ve olumsuz öğeleriyle ulusal bilinç oluşamamış, milliyetçi ideoloji bunun desteğinden yoksun kalmıştır. İkincisi, sosyoekonomik sorunların gerektiği gibi çözümlenmeden kalması toplumda önemli bir huzursuzluk yaratmıştır. Etnik kavgaların eksik olmadığı, fiyatların durmadan yükseldiği, kazançların hayat pahalılığına ayak uyduramadığı bu ülkelerde hoşnutsuzluğu önlemek mümkün olamamıştır. Üçüncüsü, başa geçtiği anda çok büyük bir toplumsal bekleyişin ağır yükünü omuzlarında bulan milliyetçi rejim, bu başarısızlıklar sonucu radikal araçlar kullandığı halde işlevini yerine getirememe durumuna düşmüş bulunmaktadır. Bütün bunların sonucu olarak milliyetçi rejim, meşruluk temelinin iyice zayıflaması gibi bir durumla karşı karşıya kalmıştır.